Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 22.
Havanın kötü olması nedeniyle olsa gerek, gazinoda çok az müşteri vardı. Madonna, programını kısa keserek Cahit'in yanına gitti. Bu kez masaları tam cam kenarındaydı. Hızla esen rüzgar ve yağmur dalgaları iyice kabartmıştı. Bütün ışıkları yanan yabancı bandıralı pırıl pırıl bu büyük yolcu gemisi, adeta görünmeyen bir elin engellemesine karşın güçlükle devam etmeye çalışıyordu yoluna. Uzun süre konuşmadılar. Neden sonra Cahit, bir elini çenesine dayayarak dalgınca, ''Bir düşte gibiyiz değil mi?'' dedi. ''Bir düşteyiz'' dedi Madonna. ''Ya uyanırsak?'' dedi Cahit. ''Sen hiç korkulu düşler görür müsün?'' ''Kim görmez ki?'' ''Uyanmak istersin, bir türlü uyanamazsın. Neden uyanmak istersin? Çünkü korkulu bir düş içinde bile olsan, uyandığın zaman daha iyi bir dünyada, daha iyi bir ortamda, en azından emniyette olacağını bilirsin.'' Başını salladı Madonna. Cahit gözlerini kısıyordu konuşurken. ''Ama şimdi biz eğer düş görüyorsak, nasıl bir dünyaya uyanacağımızı kestirebiliyor muyuz? Ben bundan hiç emin değilim.'' Sen zındığın tekisin de ondan. Bak bu doğru. İnançlı biri olsaydım uyanmaktan korkmazdım, öyle değil mi? Çünkü insan rüyasında yaptıklarından ötürü suçlanamaz. Sen hiç rüyanda adam öldürdün mü? Madonna istavroz çıkardı. Yabancı müşterilerini kandırmak için bunu o kadar sık yapıyordu ki alışkanlık haline getirmişti. Ben de öldürmedim dedi Cahit. Ama adam öldürmüşüm gibi yargıç karşısına çıkarıldım. Ölüm cezasına çarptırıldım. Madonna yüzünü buruşturarak tekrar istavroz çıkardı. Kadehindeki şampanyadan büyükçe bir yudum aldı. ''Senin neyin var bu akşam?'' dedi. ''Deminden beri ölümden, korkulu düşlerden, ahiretten başka laf ettiğin yok. Bak eğer çok sıkılıyorsan patrona söyle, buradan gidelim.'' ''Nereye?'' ''Bana gideriz istersen.'' ''Uyuşup kalmak için mi?'' ''Yoo, yarın çok işim var.'' ''İş, iş, iş.'' Omzunun birisini iyice açıkta bırakacak şekilde hafifçe kıvırdı vücudunu. Aynı zamanda ayak ayak üstüne attı. Yerleri süpüren transparan eteğinin yırtmacı dizinin üstünden sıyrılarak bacağının birini kasıklarına kadar ortaya çıkardı. Onun eteğinin altına hiç çamaşır giymediğini biliyordu Cahit. Bu yüzden bir keresinde polisle başı derde girmiş, karakola götürülmüştü. O akşam rastlantı sonucu gazinodaydı. Daha önce hiç ilgilenmemiş olduğu halde o akşam birden kıza kanı kaynamış, dostu olan komisere telefon ederek Madonna'nın karakolda daha fazla tutulmasını önlemişti. Dostlukları o geceden başlıyordu. Çingene kırması genç dansöz, gözünün ucuyla sıyrılan eteğinden görünen gölgeli kuytuluğu işaret etti. ''Ne zamandır hatırını sormuyorsun diye güceniyor.'' dedi. ''Seninkine bayılır, bilirsin. Niçin bu akşam onların istediğini yapmayalım?'' ''Benim şapşalım ne istediğini biliyor muyum ki? Aslında o değil ama ben mi istiyorum, biliyor muyum?'' Bir süre sustu. Bardağın dudaklarına götürdü, duraksadı. Sonra bardağı olduğu gibi boğazına aktardı. Gözlerinde iki damla yaş belirmişti. ''Keşke sen annem olsaydın.'' dedi. Madonna irkildi. ''Beni o kadar yaşlı mı görüyorsun Cahit Bey? Yanlış anlama. Biliyor musun, benim annem, öz annem sana çok benziyor. Bendeki tek resmine göre. O da senin gibi gazinolarda, barlarda şarkı söyler, konsomatristlik yaparmış. En son Beyrut'taymış. Ya veremden ya da bıçak yarasından ölmüş olmalı. Başını salladı Madonna. Bu öyküyü belki 10. kez dinliyordu genç adamdan. Acıklı bir öyküydü ama onun bu öyküyü salt Madonna'yı daha iyi tavlamak için uydurduğundan emindi. Ben ne annemi tanıyabildim ne babamı diye sürdürdü konuşmasını Cahit. Dayım ve yengem sayesinde daha sonraki yıllarda çok rahat yaşadım. Bir kadınla ilk kez yattığımda 13 yaşındaydım. Düşünebiliyor musun? Ama hep bir ana kucağını özledim. Başımı bir babanın omzuna yaslamanın özlemini çektim. Madonna sandalyesini Cahit'in yanına çekerek öteki masalardaki meraklı bakışlara aldırmadan Cahit'in başını göğsüne doğru çekti. Bir eliyle saçını okşarken öteki eliyle bebeğine süt veren bir kadın gibi bluzunun zaten yok gibi duran yakasını iyice aralayarak sütyensiz göğüslerinden birini Cahit'in yüzüne yaklaştırdı. İki parmağıyla memesinin başını sıkıştırarak emmesi için dudaklarına dokundurdu. Cahit gerçekten düş görüyormuş gibi anlamsız bakışlarla bakıyordu kadının yüzünde. Madonna bu kez memesini bıraktı, Cahit'in elini yakalayarak bacaklarının arasına götürdü. Ama adamda yine hiçbir hareket yoktu. ''Neyin var senin bu akşam?'' dedi yeniden. ''Çok mu yordular bugün seni?'' Başını salladı Cahit. ''Senin bütün yaptıklarını birden tümüyle anlamsız bulduğun olmaz mı hiç?'' dedi. ''Her şeyi yeniden ama bambaşka bir şekilde yaşamak istediğin olmaz mı?'' Güldüm Madonna. ''Bugün yine filozofluğun üstünde.'' dedi. ''Dediğin gibi olsa ne yazar? Bu kafa aynı kafa, bu et aynı et olduktan sonra. Boş ver Cahit Bey, en iyisi uyuşmak, dediğin gibi. Hadi kalk, bize gidelim. Bir Amerikalı biraz marihuana getirmişti, senin için sakladım. Ben onu hiç denemedim. Bizim sarı kız gibi bir şey, ister misin?'' Belboy çıngırağını sallayarak dolaşıyordu masaların arasında. Çocuğun elindeki küçük levhada adının yazılı olduğunu görünce şaşırdı Cahit. ''Allah kahretsin!'' dedi. ''Burada olduğunu bir Zeynel biliyordu.'' Eliyle Belboy'a işaret etti. Çocuk yaklaştı. ''Telefonunuz var bayım. Buraya getirmemi ister misiniz?'' Çevresine bakındı. Herkes sarhoştu. Kimse kimsenin ne dediğini anlamadan, duymadan yüksek sesle konuşmaktaydı. ''Getir!'' dedi. Çocuk çabucak uzaklaştı. Madonna merakla bakıyordu. ''Hayırdır inşallah Cahit Bey. Bu saatte hayır olmaz. Meğer ki.'' Aklından yıldırım gibi büyük arama bir şey olmuş olabileceği geçmişti. Belboy masaların arasından bir solucan gibi kıvrılıp geçerek geldi. Kordonsuz telefonu Cahit'e uzattı. Telefondaki tahmin ettiği gibi Zeynel'di. Canının sıkılmış olduğunu vurgulayan koruk ekşisi gibi bir sesle. ''Ne var?'' dedi. ''Ne oluyor?'' ''Çok özür dilerim beyefendi. Zeynel öyle kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değildi. O yüzden sesindeki kırık ifade birden korkuttu Cahit'i. ''Ne var? Biri mi öldü? Yangın mı çıktı? Ne var oğlum?'' ''Ankara'dan aramışlar efendim.'' dedi Zeynel. ''Büyük hanıma telefon etmişler.'' ''Kim etmiş?'' ''Polis.'' Madonna Cahit'in yüzündeki şaşkınlık ifadesine bir anlam veremedi. ''Polis aramış efendim.'' diye sürdürdü Zeynel. ''Ankara'da bir kaza olmuş, otomobil devrilmiş.'' Aptal aptal bakıyordu Cahit telefonun almacına. Zeynel'in söylediklerinin kendisiyle ne ilgisi olabileceğini anlamaya çalışıyordu buğulu beyniyle. ''Üç kişi ölmüş.'' dedi Zeynel duraksayarak. ''Galiba. Bunları ne diye anlatıyorsun bana?'' Bozgun içindeydi Zeynel. ''Şey efendim.'' diye kekiledi. ''Sevin Hanım'ın babası kullanıyormuş otomobili. Anlaşılan Sevin Hanım'ı karşılamak için havaalanına gitmişler. Dönüş yanında kaza olmuş.'' ''İşte şimdi düş görüyor olmalıyım.'' diye geçiriyordu aklından. ''Bu duyduklarım gerçek olamaz. Hadi Madonna, çindikle beni de uyandır.'' ''Polisin söylediğine göre efendim, Sevin Hanım'ın babasıyla ağabeyi ve yengesi sizlere ömür olmuşlar efendim.'' Şimdi de gülmek geliyor içinden. ''Sevin Hanım yaralıymış. Trafik hastanesine kaldırmışlar. Telefonunuzu ondan almışlar. Durumu pek ağır değilmiş.'' Birden ayıldı. ''Ne demek pek ağır değilmiş?'' ''Bilmiyorum efendim. Büyük hanım sizi bulursam böyle söylememi emretti. İjler hanımı da aramış. Ankara uçağına yer ayırtmış.'' ''İşte bu olacak şey değil.'' dedi içinden. ''Yengem uçağa binecek öyle mi? Sen nereden arıyorsun?'' ''Şirketten efendim. Ayrılma oradan. Şimdi geliyorum.'' Telefonu kapattı. Madonna korkuyla bakıyordu yüzüne. ''Ne olmuş?'' dedi. ''Bir felaket mi olmuş?'' İçkiden ve aldığı haberin heyecanından yüzü bembeyaz kesilmişti Cahit'in. Madonna'ya bir şey söylemeden elini cüzdanına götürdü, durakladı. ''Söyle hesabıma yazsınlar.'' dedi. ''Benim hemen gitmem gerek.'' Ondan sonra olanlar gerçekten bir karabasanda yaşanıyormuş gibi geldi Cahit'e. Maslak yolunda bir kaza olmuştu. Trafik durmuştu. Yağmur hala sağanak halinde yağıyordu. Radyoda değiştirmeyi bir türlü düşünemediği bir istasyonda bet sesli bir adam patlıcan tava yüzünden çıkan yangınlardan söz ediyordu. Zeynel şirketin önünde bekliyordu. Arabasını garaja bıraktı, yukarı çıktı. Ankara'dan, evinden bölge müdürünü aradı, bir takım emirler verdi. Sevin'in yattığı hastaneyi aradı, nöbetçi hekimle konuştu. Sevin'in durumu hakkında bilgi aldı. Durum pek iç açıcı görünmüyordu. Sevin hala şoktan çıkmamıştı. İlk bulgulara göre bel kemiğinde bir zedelenme olasılığı vardı. Şirketten Zeynel'le birlikte çıktılar. Etiler'deki köşkün bütün ışıkları yanıyordu. Büyük hanım hemen yola çıkacaklarmış gibi giyinmiş, ayağına bir çizme geçirmiş, eline kocaman siyah şemsiyesini almış, Cahit'in gelmesini bekliyordu. Az önce yine aradılar Ankara'dan, dedi Cahit'i görünce. Sevin'in pek fazla bir şeysi yokmuş, sadece şok geçiriyor demiş doktor. Ne zaman gidiyoruz? Genç kızın durumu hakkında yengesini hemen telaşa düşürmek istemedi Cahit. Daha saat 1 dedi. En erken uçak saat 7'de. İnatla başını salladı büyük hanım. Gece uçakları varmış saat başı. Ben saat 3'teki uçak için yer ayırttım. Her şey hazır. Hemen gidiyoruz. O zaman fark etti Cahit holdeki iki kocaman valizi. Genç hizmetçi kız uykulu gözlerle alık alık bakıyordu. Gecenin bu saatinde ikimiz Ankara'da ne yapacağız yenge? Sen şimdi makul ol lütfen. Olan olmuş bir kere. İstediğin gibi ben hemen giderim. Ankara'ya duruma bir bakarım. Sana bilgi veririm. Duruma göre gelirsin. Ben küçük kızımı bir hastane odasında yalnız başına bırakamam. Sana bırak diyen kim? Ama böyle gece yarısı senin yapabileceğin bir şey yok. Sen kızı da alır yataklıyla gelirsin öbür sabah. İclal her şeyi ayarlar. Ben şirketten Ankara bölge müdürümüzü aradım. Yarın cenazelerle o uğraşacak. Merasimi birkaç gün sonraya bırakalım dedim. Yarınki gazeteye yetişmez, öbür gün bütün gazetelere ilan verecekler. Sol omuzundaki çirkin suratlı melaike, senin bu oğlan hepimizi cebinden çıkarır, diye fısıldadı büyük hanımın kulağına. Bir taşla iki kuş. Öfkeyle çevirdi başını sol yanına, melaike görünmez olmuştu. Tövbe yarabbi, dedi içinden. Bunlar da boşevik oldu galiba. İçindeki öfkeyi bastıramadan Cahit'i azarladı. Sen kim bilir nerelerde ne halklar karıştırırken zavallı kızcağız orada neler çekiyor kim bilir. Hadi öyleyse hemen atla git. Her şeyin en iyisinden olmasını istiyorum. Doktorlarla konuş. Mümkünse kızı hemen buraya aldıralım. Zavallı yavrucak. Cahit yengesinin kendisi için hazırlattığı kocaman valizi Zeynel'in eline tutuşturdu. Büyük hanımın elini öperek çıktı. İçtiği onca içkinin etkisi bir solukta silinip gitmişti. Kafasının içinde bunlar gibi dönüp dolaşan bir ses, ''Şimdi ne olacak? Her şeye yeniden başlamak istiyordun, işte sana fırsat. Ama ya Sevin?'' Zeynel boş yollarda bütün hızıyla sürüyordu arabayı. Bir ara, ''Ankara Oteli'nde odanız hazır beyefendi.'' dedi. ''Siz büyük hanımla konuşurken İhlal Hanım arabadaki telefonu aradı.'' ''Sekreterliği bayağı benimsedi.'' dedi Cahit içinden. Sen bu arada Cahit'i karşılamaya sadece bölge müdürünün şoförü gelmişti. Saatin çok geç olmasına karşın. Cahit canının sıkıldığını gizleyemedi. Aslında o adama salt gösteriş olsun diye dünyanın parasını veriyordu. ''Bir iki saat kestirir kalkarım.'' demişti ama gözlerini açtığında saat 11'e geliyordu. Çabucak bir duş yapıp tıraş oldu. Odasına getirdiği bir fincan kahveyle iki lokma kahvaltı etti, hemen aşağıya indi. Holdingin İstihkam Paşalığından emekli bölge müdürü lobide bekliyordu. Cahit'in tepkisini şoföründen öğrenmiş olmalıydı. Oysa bu saate kadar gözüne uyku girmemişti adamcağızın. Kazayı duyar duymaz Sevin Hanım'ın evine koşmuş, küçük yeğenini alıp kendi evine getirmiş.
Ayrım sonu.